Ayrım 27, sayfa 146. Mustafa da geldi, aralarına dikildi. Onun da yüzü ötekilerin yüzü gibiydi. Haber bir anda köye yayıldı ya, kimse evinden dışarıya çıkmadı. Ne kadınlar, ne yaşlılar, ne de delikanlılar, ne de kızlar. Kimse başını evin kapısından dışarıya uzatıp konaktan yana bakmadı bile. Söyle Cemşit, ne oldu çoban başına? Cemşit daha konuşamıyor, soluyordu hızlı hızlı. Koştum dedi sonunda, bir gün bir gecedir koşuyorum. Durdu, bekledi, soluğunu toparladı. Bu sırada çay gelmişti. Onu durarak uzun uzun bardağa bakarak ağır ağır içti. Şimdi daha iyiyim. Sedirin üstünde yatarken doğruldu. Zehra Hatun hemen yetişip yastığa sırtına verdi. Çoban buna sevindi. Bir gün bir gece koştum diye söze başladı. Durmadan bir gün bir gece. Tan yerleri ışırken bir aslan tepenin altındaki düzlükte tosun sürüsünü toparlıyorduk. Suya götürecektik. Hayvanlar o gün su içmemişlerdi. Öyle taze güzel bir otluk bulmuştuk ki kıyamadık tosunları suya götürmeye. Çobanbaşı biz tosunları toplarken o uzun bir çınar ağacının altında duruyor, tüfeğini temizliyordu. Birden üstümüze üç el tüfek atıldığını, çobanbaşının bağırarak yere düştüğünü gördük. Hemen koştuk yanına çobanbaşının. Kan içinde kalmıştı. Üç kurşunun üçü de ağzından girip ensesinden çıkmıştı. Biz orada çınarın altında bekleşirken çalıların bir salman geldi yanımıza, eğildi. Çobanbaşının ölüsüne baktı. İyi dedi. Üç kurşunu da bir delikten geçirmişim. Sonra çınara arkasını verdi, oturdu. Başını önüne eğdi. Bir süre öyle düşündükten sonra kendi kendine birkaç kere iyi iyi dedi. Eğildi çoban başının yüzüne, bir daha baktı. İyi iyi. Keşke babam sağ olsaydı diye derin derin içini çekti. Bu dünyada hiçbir şey istemezdim. Sonra beni gördü. Gel buraya dedi bana. Süründe kaç dostum var diye sordu. 1016 tane dedim. Kaç çoban var? 11 tane dedim. Kaç köpek var? 9 tane dedim. Bütün bunlar bana babamdan kaldı, biliyor musun diye sordu. Sert, gözleri yalım yalım yanıyordu. Biliyorum dedim. Benim kim olduğumu, bu tosunların sahibinin oğlu olduğumu biliyor musun dedi. Biliyorum dedim gene. Bu baş çoban var ya, bana hıyanatlık etti. Ağasının oğlunu öldürtmeye kalktı. Onu da biliyor musun? Biliyorum dedim. Demesem benim de ağzıma üç kurşun sıkacak. Ötekiler ayakta, onun arada bir derin derin soluk alarak usul usul, soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi, çok eski bir masalı anlatır gibi anlatışını dinliyorlardı. Şimdi ben işte bana babamdan kalan bu tosun sürüsünü teslim alıyorum. Onu götürüp Halep pazarında satacağım. Onlara söyle ki ailemden kimsenin şimdilik kılına dokunmayacağım, Mustafa'nın bile. Yalnız babamın malından da onlara bir zırhını koklatmayacağım. Bunu Hasan Ağa'ya, Zero Anam'a böylece söyle. Sonra belinden hançerini çekti. Hançerin ağızlarını uzun uzun yokladı. Elinin üstündeki kılları yürüdü. Ardından da eğildi. Baş çobanı saçlarından tuttu. Onu da ensesinden kesti, bana verdi. Sen şimdi kıpırdamadan bekle dedi. Gitti yeşil otlara hançerini sildi, geri geldi. Şimdi beni iyi dinle dedi. Bunu alacak, tam böyle saçlarından tutacak, koşarak, ama bir an bile durmadan, yürümeden, koşarak, yolda ölsen de durmayacak, dinlenmeyecek, koşacaksın. Dediğimi olduğu gibi yerine getirmezsen seni de bunun gibi ederim. Olur beyim dedim. Hiç durmadan konağa varacak, avlu kapısının üstünde tam ortaya yerde bir tatlı yıldız vardır. O yıldızın bir peri azıcık kapıdan ayrılmıştır. Elindeki kesik başı götürüp o yıldızın ayrık perine asacaksın saçlarından. Zehra Hatun anama da diyeceksin ki o kesik başı kimse oradan almayacak. O orada kalacak çürüyünceye kadar ya da jandarma görünceye kadar. Eğer o başı kim oradan alırsa Zero Ana Mustafa'nın işte o zaman Mustafa'sını işte o zaman yok bilsin. Cemşit iyice kendine gelmişti. Zero Hatun Ana dedi, ben açımdan öldüm. Çocuklar Cemşit'e bir yemek getirin. Hemen sonra sofra açıldı, yemek geldi. Cemşit çabuk çabuk arkasından da attı kavalıyormuş gibi yemeklerini bir anda yedi bitirdi. Çok şükür dedi. Sofranıza Halil İbrahim bereketi. Ben gidiyorum. Ben daha buralarda duramam. Hakkınızı helal edin. Çobanlık hakkımı da istemiyorum. Canımı kurtardım ya onun elinden, o bana yeter. Zerre Hatun'a vardı, elini öptü. Yazık Mustafa'ya, İsmail'in ağanın bir tek oğluna. O kesik başı oradan indirme, indirirsen olmaz. Ben o adamın gözlerinden korktum. O adam her deliliği yapar. Sağlıcakla kal. Koşarak merdivenleri indi, avlu kapısına çıktıktan sonra bir an dönüp arıların, yeşil sineklerin, sineklerin yöresinde uğuldadığı gülen kesik başa baktıktan sonra aldı yatırdı. Bir canavardan kurtulmuşçasına ırmağa aşağı koşuyor, arada da arkasına dönüp dönüp konağa bakıyordu. Az sonra mor kayalıkların ardında yitti gitti. Köy bomboş gibiydi. Ortalıkta hiç kimse gözükmüyor, hiçbir yerden de bir insan sesi gelmiyordu. Köpekler bile ürüşmüyorlar, atlar kişnemiyor, eşekler anırmıyorlardı. Arada bir ta yukarıdaki dağın doruğundan kartalların sesi geliyordu. Köy yalnız tavuklara, parlak yeşil mavi tüyleri sarkan horozlara kalmıştı. Köyün bütün köpekleri de toplanmışlar, konağın avlu kapısının karşısına geçmişler, kıç üstü orada oraya oturmuşlar, gözlerini de arıdan, sinekten gözükmeyen kesik başa dikmişler, kıpırdamadan öyle bakıyorlardı. Köyde çok da kedi vardı, kediler de insanlar gibi ortalıkta gözükmüyorlardı. Avlu kapısına kesik başın yöresinden başlayarak ta aşağılara kadar arılar, sinekler sıvanmışlar. Yeşil sinekler de yörede durmadan güneşe geldikçe çelik şafkınmasında yeşil mavi çakıp sönüyor, çakıp sönüyorlardı. Yandaki kaktüslerin, aşağıdaki çakır dikenlerin, otların, avlu duvarların yöresinde gittikçe arı, yeşil sinek çoğalıyor, vızıltıları uğultuya dönüşüyordu. Karşıda oturmuş köpekler bile arı, sinek içinde kalmıştı. Bu yörenin bütün arıları, yeşil sinekleri buraya toplanmış gelmişlerdi. Daha da geliyorlardı. Bu gidişle İsmail Ağa konağı toptan arıdan, yeşil sinekten gözükmeyecekti. Daha şimdiden avlu kapısı bir arı, sinek bulutu ardında kalmıştı. Pero dışarı çıkıp şöyle köye bir bakacak oldu. Yerinde duramaz huylulardan birisiydi. Avlu kapısını açtı. Açmasıyla da kapaması bir oldu. Abo Zero diye bağırdı. Ocağımız batmış Zero. Gel de kapıyı gör. Arıyla sinek kaynaşıyor. Köyün bütün köpekleri de karşıda. Avcı Ali Çavuş'un duvarının dibine oturup ağızlarını açmış, gözlerini havaya dikmişler. Abo kurbanınız olayım. Ocağımız batmış da bizim haberimiz yok. Ondan sonra da hiç kimse kapıyı açıp da dışarı çıkmadı. Ta ki akşam olana dek. Süllü akşamleyin atları sulamak, onların yemlerini vermek zorundaydı. Başına ince bir çarşaf sarıp koşarak kapıdan kendini dışarı zor attı. Bir arı sürüsü onu ta ahıra kadar kovaladı. Atları ikişer ikişer ırmağa götürdüğü için sulama işi uzun sürüyordu. Sulama işinden sonra saman yem verme, ondan sonra da tımar başlıyor. Süllünün işi her gün yatsı namazına kadar sürüyordu. Yatsı namazından az sonra eve dönen Süllü Zerre'ye sordu. Köyde ne var ne yok? Hiçbir şey yok, çıt da çıkmıyor diye şaşkın şaşkın konuştu Süllü. Sanki köyde hiç kimse yok, sanki bütün köy toptan ölmüş gibi, sanki bütün köy hepten göçmüş gibi. Allah Allah dedi Zero. Korkuyorlar dedi Süllü. Allah Allah korkuyorlar dedi Zero. Ne olacak böyle? Bilmem diye dudağını ısırdı Süllü. Kesik baş herkesin ödünü kopardı. Şimdiye kadar bu köylü bu kesik baştan korktuğu gibi hiçbir şeyden korkmadı. Korkmadı dedi Zerre, korkmadı ama sonu ne olacak? Bilemem dedi Süllü. Dışarı çıkıp bir tek kişi atını bile sulamadı. Bir tek kadın ırmağa gidip de su almadı. Bir tek çocuk bile dışarı çıkmadı. Ben atları sulamaya götürürken kapı aralıklarından, küçücük pencerelerden gözükmemeye çalışarak bir deliye bakar gibi bakıyorlardı bana. Ne demeye dışarı çıkmış diye. Allah Allah dedi Zero. Jandarmadan gözleri yıldı diye konuştu sana. Jandarma kemiklerini kırdı dedi Sefer. Ama gene de bu hale gelmemelilerdi. Vay babam, vay dedi çangal bıyığını buran Hüseyin. Başçoban da ne baba yiğit bir insandı, nasıl da öldürebildi onu o kafir. Herkes sustu. Mustafa bir köşeye büzülmüş, orada nakışlı çuvalların altında, kilim perdenin önünde büyümüş gözlerle oturmuş kalmıştı. hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey duymuyor gibiydi. Sadece gözlerinin önünde kaynaşan sinek, arı, yumakları, bir de bunların ardında gülen bir kesik baş, kesik başa bakan köyün bütün köpekleri. Mustafa olduğu yerde neden sonra böylece uyudu? Tam da uyudu denemez. Yarı uykuda yarı düştü. Yarı uyur gezer, yarı ayık. Anası onu üzüldüğü yerden alıp yatağına götürürken onun her davranışını izleyebiliyordu. Ne olacaktı kapıya asılmış kesik baş? Onu orada arılarla sinekler yiyip bitirebilirler miydi? Belli anası onu oradan indirmeyecekti. Köylü de korkusundan dışarıya çıkamıyordu. Sonra ne olacaktı? Anası da şaşırmış kalmış, fıkara, umarsız, anasını hiç böyle umarsız, yıkkın görmemişti. Ne olacaktı şimdi? O kesik baş orada kıyamete kadar öyle gülerek kalacak. Bütün köyün bütün köpekleri de karşısında kışlarının üstüne oturmuş, gözlerini ona dikmiş bekleyecekler miydi? Bahçoban gedikten aşağı iniyordu. Güçlü, gözlerinde turuncu güneşler, balkıyan kepeniyle iri gölkemli, kocaman ışıl ışıl kara gözlü, elinde de yepyeni bir Alman filintası, kasketini yana da yıkmış, afilli, pos bıyıklarının ucunu kıvratmış, başı dik. Az sonra geçitten inecek, çok saygılı konağa çıkacak, İsmail Ağa'nın karşısına varacak, ellerini göğsüne bağlayarak sürülerden haber verecekti. Sonra da sedire oturacak, İsmail Ağa şöyle diyecek: "Başçoban, eli kulağa atıp başlayacak bir eski zaman türküsüne. O türkü söylerken o da avlu konak insanlarla dolacak. Böyle türkü söyleyen bir kişi daha dünyaya gelmedi diyecekler. Başçoban oturacak 7 gün 7 gece hem hikayeler anlatacak hem türkü söyleyecekti. Gedikten indi, geldi. Çizmeleri sarı boyalı, pırıl pırıl cilalanmıştı. Kapıda durdu. İsmail Ağa, İsmail Ağa diye bağırdı. Bu adam İsmail Ağa'nın öldüğünü duymamış mıydı? Onun tam yüreğinin başına kocaman iki ağızlı hançeri salmanın 3 kere hışımla sokup çıkardığını görmemiş miydi? Mustafa indi konaktan. Başçoban daha gülüyordu. Mustafa da güldü. İkisi iki yerden tutturdular bir gülme. Onların gülmelerini duyup ne kadar şu dağda, şu kalenin yamaçlarında, keskin kayalıkların arkasında ne kadar çıngıraklı yılan varsa...